Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Ekim 2018 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19 ve 090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr. Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Şerife Güzel'le birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz ekonomist Profesör Doktor Üstün Dikeç olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğreneceğiz. Telefon bağlantılarımız olacak ve programımız bu şekilde sonuçlanacak. Star Gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Star Gazetesi'nin manşeti "Sessiz kalamayız. Başkan Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı ile ilgili endişeliyiz" dedi. Olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. "Konuyu tüm boyutlarıyla araştırıyoruz. Ülkemizde cereyan eden hadise ile ilgili sessiz kalmamız mümkün değil. Sıradan bir olay değil. Kaşıkçı güçlü bir ailenin evladı. Uluslararası bir köşe yazarı ve bir Türk kızıyla evlenme arifesinde nikahla ilgili başkonsolosluğa müracaatında yaşanıyor olay. İlk gün talimatı verdim. Adalet Bakanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımızla, emniyet boyutuyla, istihbarat boyutuyla, her boyutuyla bu işi ele aldık. An be an sürekli takibi yapıldı. Olayın cereyan ettiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kamera sistemlerinin olmaması mümkün müdür? Buradan bir sivrisinek çıksa bu sistemler yakalar. Onlarda bu sistemlerin en ileri dereceleri var. Viyana Sözleşmesi'ne göre de adımlar atıldı. Endişelerimizi aynı şekilde Sayın Trump, Pompeo, Pence de telaffuz ediyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Afrikalı liderlere çağrı başlığı da var. Erdoğan, Türkiye-Afrika İş Forumu'nda milli parayla ticaret çağrısı yaptı. "Bugünlere kirli pazarlıklarla değil, bedel ödeyerek geldik. Ülkelerimizi kur baskısından kurtaralım. Gelin yerli ve milli parayla iş yapalım. Kazan kazan anlayışıyla her türlü işbirliğine hazırız. Nelson Mandela'nın dediği gibi çoğu zaman bizi korkutan ışık değil, içimizdeki karanlıktır." Milliyet gazetesinin manşeti "Rahip Brunson davasında yargıya uymalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson davasına ilişkin yargıya müdahale edecek konumda değilim" dedi. Macaristan dönüşü uçakta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hukuk devleti olması sebebiyle yargıya müdahale edecek konumda değilim. Demokratik bir cumhuriyet, bir hukuk devleti olan Türkiye'nin cumhurbaşkanıyım. Yargı ne karar verirse uymak zorundayım. O işin muhatabı olanlar da uymak zorundadırlar, dedi. MHP lideri Bahçeli ile bugün görüşebileceğini açıklayan Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye devri için MHP'nin desteğiyle bir yasal düzenleme yapılabileceğini açıkladı. Atatürk'ün vasiyeti neyse hazineye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP'nin hakkı hiç değildir, dedi. Hemen sürmanşet haberlere de bakalım. Makasa 1000, drifte 5000 lira ceza diyor Milliyet Gazetesi. Karayolları Trafik Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine göre trafikte araçla drift yapanlar 5010 lira ceza kesilecek. Bu kişilerin ehliyetlerine 60 gün el konulacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek. Abartılı egzoz kullanana 1200 lira para cezası verilecek. Direksiyonda cep telefonu ve buna benzer aygıtlar kullanan sürücülere 235 lira idari para cezası kesilecek. Yapılan düzenlemeyle yaya geçidinde geçiş üstünlüğü tamamen yayalara geçecek. Trafikte makas atanlara da 1000 lira ceza verilecek, demiş Milliyet Gazetesi. Bir başka haber size bu gazeteden aktaracağımız: umuda yolculuk acı bitti. İzmir Karaburun açıklarında önceki gün saat 23.54'te kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Tekneden sağ kurtulan Iraklı göçmen bir kadının ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cesedine ulaşılırken 26 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yeni Akit gazetesinin manşeti Afrika'ya ortaklık çağrısı. Türkiye Afrika Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, yerli parayla ticaret ve işbirliğini önerdi. Batı'nın yüzyıllar boyu sömürdüğü Afrika ülkelerine bir kardeş gözüyle baktıklarını, ilişkileri geliştirmek için de büyük çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Gelin yerli paralarla ortak iş yapalım." çağrısında bulundu. Üçüncü Dünya Savaşı ticarette başladı. Bu gazeteden aktaracağımız bir başka haber. Numan Kurtulmuş son dönemde Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen kur tehditlerinin Türkiye üzerinden gelişmekte olan ülkelere had bildirme girişimi olduğunu belirtti. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Katiller bu karede, Muhammed bin Selman'ın üst rütbeli infazcıları" demiş Yeni Şafak gazetesi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen tim üyelerinin kimlik ve görevleri Suudi yönetiminin cinayetin merkezinde olduğunu gözler önüne seriyor. Saad el-Zahrani ile Tar Galeb el-Harbi, Prens Selman'ın yakın korumaları arasında yer alıyor. İki ismin Selman'la çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. 15 kişilik timin bir bölümü takibi zorlaştırmak için İstanbul'a tarifeli uçakla gelirken özel jetle döndü. Bir kısmı da özel jetle gelip tarifeli uçakla ayrıldı. Ekipte bulunanların en ilginci 47 yaşındaki Muhammed el-Tubaik. Adli Tıp Kurumu'nun başkanlığını yapan Tubaygin, delil temizleme işini koordine ettiği belirtiliyor. Soruşturmada sürpriz bilgilere de ulaşıldı. Konsolosluğa girerken Kaşıkçı'nın kolunda acil durumlarda bildirim gönderme özelliği olan akıllı saat bulunduğu ortaya çıktı. Güvenlik birimleri saatin herhangi bir noktayla bağlantı kurup kurmadığını araştırıyor. İngiliz istihbarat kaynakları ise Kaşıkçı'nın aşırı doz uyuşturucuyla öldürülmüş olabileceğini ifade ediyor, demiş gazete. Sınırlı arama da iptal, bir başka haber. Konsolosluk binasında geç de olsa sınırlı aramayı kabul eden Suudi yetkililer dün yeni bahane üretti. Suudi yetkililer Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tutulan timin fotoğraflarının yayınlanmasını bahane ederek polisin arama iznini askıya aldı. 15 kişilik ekibin kaldığı iki oteldeki bir haftalık kamera kayıtları ise inceleniyor demiş gazete. Sürmanşet habere bakalım. Sessiz kalamayız diyor haberin başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğunda kaybolmasına sessiz kalamayacaklarını söyledi. Olayın Türkiye'de cereyanına dikkat çeken Erdoğan, sıradan bir olay değil, Kaşıkçı güçlü bir ailenin evladı, uluslararası köşe yazarı özelliği var ve bir Türk kızıyla evlenme arifesinde böyle bir şey yaşıyor dedi. Yandaki haber, Erdoğan seçim için sahaya iniyor. AK Parti Mart'taki yerel seçim için aday belirlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da miting maratonuna erkenden başlıyor. Erdoğan yarın Isparta, cumartesi günü Kayseri'de vatandaşlarla bir araya gelecek. Isparta'da toplu açılış törenine katılacak olan Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek. Vatan Gazetesi'nin manşeti MHP ile ortak yasa sinyali. Erdoğan, CHP'ye ait İş Bankası'ndaki %28 hissenin hazineye devri için MHP ile düzenleme yapabileceklerini söyledi. Atatürk'ün vasiyeti neyse bu vasiyetin hazineye devrini gerçekleştirelim dedi. Mesele İş Bankası değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti. Kılıçdaroğlu, kasamıza giren para yok diyor, ben para giriyor demiyorum ki. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na temettü aktarılıyor. Ama orada yönetime CHP niye 4 adam koyuyor? İnisiyatifleri yokmuş, böyle saçmalık olur mu? Çekin o zaman. Biz diyoruz ki Atatürk'ün vasiyeti neyse bunun hazineye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değil. CHP'nin hakkı hiç değil. MHP'li arkadaşlarla yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Bahçeli ile bugün görüşebileceklerini söyledi. Operasyon timi hemen alttaki haberin başlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Riyad'dan 15 kişilik özel ekip İstanbul'a geldi. İçlerinde askerlerin yanı sıra adli tıp başkanı bile var diyor Vatan Gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti seferberliğe destek çığ gibi. Enflasyonla mücadelede %10 indirim kampanyası dev holdinglerden küçük esnafa her sektöre dalga dalga yayılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla topyekün mücadele programı 81 milyona umut oldu. Etiketlerde %10 indirim kampanyasına tüm sektörlerden katılım hızlandı. Ucuzluk sözü veren firma çağrısı sayısı çığ gibi büyüyor. Bir günde 100 büyük şirket ben de varım dedi. TMSF Başkanı Muhittin Gülal da kendilerine bağlı tüm şirketlerle kampanyaya katılacaklarını açıkladı. Firmalar harıl harıl %10 logolu etiketleri hazırlıyor. İndirimli fiyatlar kısa sürede raflarda olacak. Anadolu'nun her yöresindeki esnaf da Türkiye kazanacak seferberliğine destek veriyor. Milli parayla ticaret çağrısı hemen yandaki haberin başlığı. Başkan Erdoğan, Türkiye Afrika İş Forumu'nda 54 ülke temsilcisine seslendi. Gelin yerli ve milli parayla ortak iş yapalım. Ülkelerimizi döviz baskısından kurtaralım. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle bu konuda mesafe kaydettik. Afrikalı dostlarımız dahil tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazırız. Burada mesele alternatif yolların mümkün olduğuna inanmaktır, dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti İsa Başkan'ın tasarrufu. Tasarrufların gündemde olduğu bir dönemde Şeker İş Başkanı İsa Gök'ün makam aracı olarak bayi fiyatı yaklaşık 1 milyon lira olan lüks otomobil alması tartışma yarattı. Geliri işçilerin aidatlarından oluşan sendikanın başkanı Gök için alınan lüks aracın donatımsız fiyatı 138.192 avro, yani 970.318 lira. Donatım eklendikçe otomobilin fiyatı yükseliyor. Trafik bilgilerine göre de aracın trafiğe çıkış tarihi 18 Eylül 2018. Hürriyet'in sorusunu yanıtlayan Gök, kullandığım araba arızalandı. Uzun yola gidiyoruz. Hem hızlı hem de güvenli olması gerekiyordu diyerek aracın alımını doğruladı. Gök, rakamı bilmiyorum. Arkadaşlar pazarlık yapıp aldı. Bir diğer lüks araç alındığında bir yığın dert oluyor. Diğer arabalarda da dert bitmiyor dedi. Ekipteki temizlikçi hemen aşağıdaki haberin başlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla bağlantılı olduğu düşünülen 15 kişilik Suudi ekibin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde ilginç bir isim dikkati çekiyor. Bu kişi Suudi Arabistan Adli Tıbbı'nın başkanı Salah Muhammed Al-Tubayik. Subay olan Al-Tubayik'in delilleri kararttığı düşünülüyor. Ekibin diğer üyelerinden bazılarının Suudi Sarayı, Hava Kuvvetleri ve Büyükelçiliklerinde görev yaptığı da belirlendi demiş Hürriyet gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti CHP hisselerine yasal düzenleme. Başkan Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleriyle ilgili konuştu. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti, MHP'li arkadaşlarla birlikte yapılacak yasal düzenleme ile bu iş yoluna koyulabilir, dedi. Erdoğan, mahkeme kararıyla Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na belirli bir temettü geliri aktarıldığını hatırlattı. Ama yönetim kuruluna CHP niye 4 adam koyuyor? Yönetim kuruluna gireceksin ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle saçmalık olur mu, dedi. Şayet inisiyatifleri yoksa o zaman 4 kişiyi çeksinler. Biz diyoruz ki buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti neyse bu vasiyetin hazineye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP'nin hakkı hiç değildir, dedi. Afetzedelere şefkat eli hemen aşağıdaki haberin başlığı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, G20 zirvesi için gittiği Endonezya'da deprem ve tsunami felaketinden etkilenen afetzedelere AFAD ve Kızılay ekipleriyle birlikte yardım dağıttı, diyor Akşam gazetesi. Milat gazetesinin manşeti takipteyiz, peşini bırakmayacağız. Türkiye Cemal Kaşıkçı olayına sessiz kalmayacak. Başkan Erdoğan, bu sıradan bir olay değil, sessiz kalamayız, endişeliyiz. İşi emniyet ve istihbarat boyutuyla ele aldık. Türkiye'ye giriş çıkışlar dahil her şey mercek altında, dedi. Ana aktör Türkiye, Milat gazetesinden aktaracağımız bir başka haber. İdlib'den ağır silahlar çıkarılırken Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuştu. Lavrov, İdlib'de tüm gruplarla aktif olarak işbirliği yapma konusunda ana rolü Türk ortaklarımız oynuyor. Bizim bilgilerimiz de bu sürecin yeterince ilerlediğini doğruluyor, dedi. Bugün son gazetemiz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti CHP hissesi hazinenin olacak. Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması. Atatürk'ün vasiyeti neyse bunu hazineye devredelim. MHP ile birlikte yasal düzenleme yapabiliriz. Cumhurbaşkanı Macaristan dönüşü CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri için şöyle dedi. Atatürk'ün vasiyeti neyse hazineye devrini gerçekleştirelim. Bu şahıslara ait bir hak değil. CHP'nin hakkı hiç değil. MHP ile yapılacak yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim. Erdoğan, kayıp Suud gazeteciyle ilgili sessiz kalmamız mümkün değil. Belgeler elimize geçince değerlendirmeyi yapacağız, dedi. Bugün görülecek Brunson davası içinde yargı ne karar verirse uymak zorundayım. O işin muhatabı onlar olanlar da karara uymak zorundalar, dedi. İttifakta yeni adım haberi var. Siyasi kombin müzakeresi diyor Türkiye gazetesi. Bahçeli ittifak için siyasi kombin nitelemesi yaptı. Bu modele göre mahalli seçimde iki partinin itiraz etmeyeceği adaylar çıkarılacak. İlçelerde hangi partinin oyu yüksekse belediyenin o partiye bırakılmasının yolu açılacak demiş Türkiye gazetesi. İncelemeyi de geciktiriyorlar. Bir başka haberin başlığı Türkiye gazetesinin manşetinden. Savcılığın konsoloslukta inceleme yapmasına izin veren Suudlar zaman kazanmak için tavır değiştirdi diyor gazete. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın muhalif olduğu için Suudi Arabistan'dan getirilen suikast demince öldürüldüğü iddiası güçleniyor. Konsolosluktaki kameraların olay günü çalışmadığını savunan Suudlar bu defa da savcılığın dün yapması gereken incelemeyi erteletti. Önce izin verip ardından böyle bir adım atılması deliller karartılıyor diye yorumlandı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Semih Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Semih Kılıç günaydın.
Günaydın Nazlı Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugünün gündemi oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle devletin zirvesinin programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da ve şu saat itibariyle saatleri belirlenmiş iki program var. O programlar saat 14'te ve 15'te başlıyor. 14'teki programda Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı'nı kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saatlerimiz 15'i gösterdiğinde ise Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Tabii ki gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi de 24 Haziran seçimlerinde yapılan ittifakların yerel seçime taşınıp taşınmayacağı. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Saati şu an için belli değil ama yine bizim ekip arkadaşlarımız o programını eğer gerçekleşirse takip ediyor olacaklar. Bakanların programlarına bakacak olursa saat 11 itibariyle başlayan bir programımız var. O Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in programı 100 günlük eylem planı kapsamında olan kamuya ait kömür sahaların devriyle ilgili bir imza törenine katılacak. Saatlerimiz 9 itibariyle başlayan bir program var. Hemen onu da aktaralım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ato Kongre Merkezi'nde başlayacak 2. Ulusal Heyelan Sempozyumuna iştirak ediyor. Yine ekip arkadaşlarımız da şu saat itibariyle takip ediyorlar. O programı da yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saat 11 itibariyle başlayacak bir program var. O programda da İranlı mevkidaşıyla görüşecek, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Tabii ki Türkiye sınırları içerisinde değil ama yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir program var. Irak'a gidiyor bugün. Bağdat'ta ve Erbil'de 2 günlük temasları olacak. Onu da ekip arkadaşlarımız takip ediyor olacak. Tabii ki siyaset dedik, hemen oradan da biraz başlıkları aktarmış olalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde sendika heyetleriyle bir araya gelecek ve bir görüşme gerçekleştirecek. Hemen görüşmenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir basın açıklaması olacak. Basın açıklamasını Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal yapacak. Yine gündeme ilişkin önemli başlıklar buradan çıkacak diyebiliriz. Tabii ki ittifaklar dedik, siyasi noktada önemli başlıklardan bir tanesi dedik. Bu noktada CHP'de yerel seçim maratonunu başlatıyor yarın itibariyle. Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim stratejisinin belgesini ana başlıklarını açıklayacak. O açıklamada bazı adayların da açıklanmasını bekliyoruz. Yine genişmeleri TRT Haber ekipleri olarak takip ediyor olacağız. Tabii ki adli başlıklara bakacak olursak FETÖ davaları görülmeye devam ediyor. Başkent'te Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde bugün 3 dava görülüyor. O davalardan Akıncı'sı davası komuta merkezi olarak kullanılmıştı darbe girişiminde ve oradan kalkan uçaklar ülkenin dört bir yanında faaliyet göstermişti. O davada 486 sanık var ve sanık savunmaları tamamlandı. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde müştekiler beyanda bulunmuştu o gecenin mağdurları ve bu hafta pazartesi günü itibariyle de tanıklar hakim karşısına çıkmaya başlamışlardı. Yine tanıklar hakim karşısında olacak, o gece yaşadıklarını aktaracaklar. Bir diğer davaya baktığımızda ise Genelkurmay Çatı davası, o da aslında en önemli davalardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. O davada sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri de var. 224 sanıklı davada esas hakkındaki mütalaa geçtiğimiz yerselerde açıklanmıştı. Ona göre savunma yapmaya devam ediyor sanıklar. Bir diğer dava Kararbokul davasındaki eylemlere ilişkin dava. O davada da esas hakkındaki mütalaa açıklanmıştı. Mütalaada 56 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Yine 95 sanık hakkında da anayasal düzeni ihlal suçundan 20 yıla kadar, 29 sanık hakkında da terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İşte o davada esasa ilişkin son savunmalar yapıyor. O son savunmalar bittikten sonra bu davada karara bağlanacak. Şu ana kadar 2 yıllık süreçte FETÖ davalarından 208. davada karara bağlanmış olacak. Başkentin gündemi bu şekilde Arzu Türkdoğan. Biz sözü tekrar sizlere bırakalım.
Semih Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel. Şerife Güzel, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazete manşetlerini, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerine baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyor manşetlerde, çeşitli başlıklar altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan gezisi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pek çok başlıkta yanıtladı soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kere en çok gazete manşetlerine yansıyan birkaç gündür konuştuğumuz çok önemli bir olay. Bu olay artık uluslararası bir boyut da kazanıyor yavaş yavaş. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de İstanbul'daki başkonsolosluğa girip bir daha kendisinden haber alınmaması, o konsolosluktan bir daha çıkmaması, hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var, hem olayla ilgili ayrıntılar da gazete manşetlerinde yer alıyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu olayı?
Dün akşam gazetesinin edindiği görüntüler sonrasında bütün medyaya yansıdı. Orada önemli bence gelişmeleri takip edebilecek bulgular var. Çünkü o bahsedilen timin gelişi ve Türkiye'den ayrılışı, görüntüleri enteresan. Güvenlik birimlerinin de buna yoğunlaştığı bilgisi ulaşıyor. Yani gazetelerde de zaten buna yönelik haberler var, bilgiler var. Fakat olayın uluslararası boyuta taşınıyor olması da enteresan. Onu ayrı bir konuşmak gerekiyor. Zira Türkiye'nin yani içinde olmasına rağmen konsolosluk binası Suudi Arabistan toprağı sayılıyor. Ve Kaşıkçı da Suudi Arabistan vatandaşı ama aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Yani birkaç soru işareti var. Birincisi, hala ortada olan evlilik için işlemleri yapmak üzere elçiliğe, hani o konsolosluğa gitmesi gerektiği yönünde. Okuduğumuz bilgilerden, yapılan açıklamalardan, edindiğimiz bilgilerden de gördüğümüz şu ki zaten hem Suudi Arabistan hem de Amerikan vatandaşlığı söz konusu. Yani Türkiye'deki konsolosluğa gitmesi için çok zorunlu bir durumu içermiyor gibi bir tablo var. Yani görüştüğümüz emniyet kaynakları da sanki oraya başka bir görüşmeye ya da başka bir pazarlık yapmaya gitti değerlendirmesini yapıyorlar diyeyim size. Çünkü dışarıda nişanlısı var ve başıma bir şey gelirse, hani haber alamazsan hem polisi ara diyor, hem de AK Parti'den, biliyorsunuz ismi zaten gazetelere yansıdı, şu an genel başkan danışmanlığını yapan Yasin Aktay, eski genel başkan yardımcısı. Sayın Aktay'ın ilişkileri Suudi Arabistan ve Arap dünyasıyla oldukça yoğun ve sıkıdır. Kendisinin açıklamalarına baktığımızda da bu tür gerekçelerin çok anlamsız olabileceği yönünde. Yani öldürülmüş olma ihtimalinin yüksekliğini o da bahsediyor. Ama yine de bunun da bazı hani soru işaretlerini beraberinde getirdiğini söylüyor. Emniyet güçleri de bu ihtimali yine de akılda tutmak gerektiğini söylüyorlar. Her ne kadar o tim gelmiş olsa da, yani iki yönü var. O valizlere konulup götürüldüyse cesedi parçalanarak, bu ayrı bir konu, ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Adli tıp başkanı olan kişinin de heyette birlikte, o timle birlikte gelip burada bulunup beraberinde ayrılması da, hani bütün delillerin karartıldığını, çünkü adli tıp uzmanı ve hangi delilin nereden bulunabileceğini en iyi bilecek kişi o. Hı hı. Değerlendirmeler bu yönde, emniyetçilerin değerlendirmeleri de. Öte yandan Amerika'dan yapılan açıklamalar oldu dün ve hem Trump'ın açıklaması hem diğer yetkililerin FBI'dan ekip gönderebiliriz şeklinde. Dün gece konuştuğumuz kişiler FBI'ın bu işe karışmasının da başka bir boyutu içerebileceğini ve yani Suudi Arabistanlı tim geldi, kalan delilleri de FBI karartacak şeklinde algılanıyor. Yani burada bir olayın aydınlatılması değil, Suudi Arabistan ve Amerika tarafından olayın tümüyle kapatılmasına yönelik bir çaba olacağı yönünde, algı bu yönde. Türkiye'nin çabaları aydınlatırsa Türkiye aydınlatacak olayı. Yani bu kamera görüntülerinin yayınlanması zaten bu anlamda Arabistan'a yönelik bir sıkıştırma hamlesi Türkiye tarafından. Yani siz elçilik kameralarını devre dışı bırakmış olabilirsiniz ama sonuçta Türkiye yani 1970'lerde 80'lerdeki bir ülke değil. Teknoloji her tarafta ve çok yoğun ve etkin olarak kullanılıyor. Hem havaalanlarında, hem otellerde, hem caddelerdeki güvenlik kameralarında. Bunlar tespit edilebilecek durumda. Türkiye'nin yoğunlaşmasıyla da olayın çözüme kavuşacağına inanıyorum ben.
Evet, şimdi bu çok önemli bir olay. Bir başka önemli davanın yarın duruşması var. Amerikalı rahip Brunson'ın davası var yarın. Onunla ilgili de sorular sormuş gazeteciler ve Brunson kararını yargı verecek. Herkes de o yargı kararına uymalı demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Pek çok kesim Türkiye bu kararın sonucunu bekliyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu karar sonrası olası gelişmeler neler olabilir?
Karar yargıda, yargının vereceği karar etkilenen ekonomi, piyasa ve bütün dünya. Yani öyle bir yansıması var. Siyasi bir karar olabileceği beklentisi çok yoğun çünkü Amerika'nın direkt baskısı var, hani serbest bırakın diye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tavrı çok net ve geçmiş haftalardaki uygulamalarda bunu gördük. Kesinlikle müdahale edilmeyecek, yani müdahale zaten söz konusu resmi olarak olamaz ama ikili ilişkiler ve uluslararası ilişkiler boyutunda belirli noktalarda anlaşmalar çerçevesinde bazı işlemler yapılabilir. El altından da yapılabilir. Bunu devletler her zaman yapabilir durumdalar ve konumdalar, kullanabilirler. Ama Brunson olayı artık o kadar gün yüzünde ve o kadar ortada ki yapılacak olan bir müdahale de Türkiye açısından kendi iç kamuoyu olsun, kendi sistemi olsun, burada da büyük tartışmalara yol açabilecek görünür bir hal aldı. Amerika'nın beklentisi artık tamamen serbest kalması, yoksa ilişkilerin kopacağı gibi bir sertlikte gidiyor. Programda sonrasında konuk edeceğiniz Üstün Hocam daha iyi anlatabilir ama
ekonomi boyutunu soracağız ona da.
Evet, yansıması çok daha fazla olacak. Anlaşılan piyasalar zaten buradan çıkacak karara odaklı hareket ediyor. Biz de siyasi kulislerde bir şekilde bu konuyu hep işlediğimiz ve sorduğumuz için beklenti, bırakılırsa ekonominin ve doların en azından belirli bir seviyede bir süre daha tutulabileceği, bir rahatlama sağlayabileceği, bir piyasanın nefes alabileceği yönünde. Ama sonrasıyla ilgili zaten bu bir sonuçta ekonomik bir karar değil, ekonomiyle ilgili bir karar değil. Sadece Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından etkileyici bir karar olacak. Bizim açımızdansa ekonomideki zorlukların aşılmaya çalışıldığı bir tedbir paketlerinin açıklandığı, yeni yol haritasının belirlendiği bir süreçte çıkacak tutukluluğun devamı kararının ekonomiye oldukça yoğun bir yansıması olması riski taşıyor.
Peki yarın çıkacak kararı biz de Merakla bekliyoruz. Şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan gezisi resmi ziyaretiyle ilgili de bilgiler verdi. O ziyaretin de ekonomik boyutu var. Sonrasında bu ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda da konuştu. Afrika'dan gelen konuklara da yine ekonomiyle ilgili çağrıları oldu ama burada uçakta yaptığı açıklamalar Afrika'ya Macarlarla birlikte açılacağız şeklinde. Bu ziyareti, ekonomik boyutunu nasıl değerlendireceksiniz?
Türkiye dikkat ederseniz son birkaç yıldır Afrika'ya yönelik yoğun bir açılım içinde. Ve dünyanın gelişiminin Afrika'dan yükseleceği bilincini ve vizyonunu ortaya koymuş durumda. Aslında bu yeni değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi yeni değil. Geçmiş birkaç senelik görüşmelerine, ziyaretlerine ve verdiği öneme baktığınızda Türkiye'nin bu eğiliminin ortaya çıkmaya başladığını görüyorsunuz. Çünkü dünya başka bir boyuta doğru gidiyor. Yani savaşlar artık soğuk savaş dönemini andırır nitelikte resleşmeleri içerse de esas savaşlar ekonomi ve dünyadaki kaynakların değerlendirilmesi üzerine. Ve şu an Afrika bütün büyük ülkelerin gerçekten gözünün üzerinde olduğu, yani geri bırakılmış, sömürülmüş ve bütün varlıkları bir şekilde başka ülkeler tarafına alınmış bir kıta var. Koca bir kıta ve bundan değerlendirilebilecek çok büyük imkanlar var. Türkiye bu imkanların değerlendirilmesi, oraya gerekli yatırımların yapılması, gerekli adımların ekonomiyle ilgili büyüyebilecek adımların o kanal üzerinden atılması yönünde ciddi bir çaba içinde. Yani bunun da dünyadan başka bir ortakla yapabilmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Yani Türkiye belki sermayesini koyacak, belki Macar iş adamları orada yatırım yapacak, belki Macarlar sermaye koyacak, Türkiye orada bir yatırımcı zihniyetiyle yeni alanlar keşfedecek ve keşfedilmesi gereken bir alan. Türkiye'nin de bu tür adımları aslında başka ortaklarla birlikte daha da yoğunlaştırması gerekir.
Peki, şimdi iç siyaset gündemi de son derece yoğun. Yaklaşan bir yerel seçim süreci var. Yeni Şafak gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yavaş yavaş sahaya ineceği ve hafta sonu halkla buluşmaya başlayacağı bilgisi vardı. Uçakta da dönerken gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin belki de bugün olabileceğini söyledi. Bu görüşmede de MHP ile AK Parti arasındaki yerel seçim ittifakı olacak. Sizin bugün Star gazetesinde bir yazınız var. Başka pek çok mesele de yine bu görüşmede konuşulacak. Mesela yaşa takılanlar konusu, emeklilikte yaşa takılanlar konusu diyorsunuz. Nasıl değerlendireceksiniz görüşmeyi?
Bugünkü görüşme önemli çünkü MHP ile AK Parti arasında heyetler görüşmeye başladılar. Geçtiğimiz günlerde yapılan ikinci görüşme diyelim. Önce Özaseki ve Sadır Yılmaz görüşmüştü AK Parti ile MHP'den. Onlarınki bir başlangıç ve iyi niyet beyanı şeklindeydi. Ama her iki genel başkanın bilgisi dahilinde olan bir görüşmeydi mutlaka. Sonrasında da Semih Yalçın ve Numan Kurtulmuş'un katılımıyla dörtlü bir görüşme gerçekleştirildi. Bu heyetin çalışması daha çok teknik ve nasıl bir çerçeve çizilebileceği ile ilgili. Çünkü esas kararı genel başkanlar verecek. Şimdi MHP'nin ortaya koyduğu bir tavır var. Sayın Bahçeli'nin açıkladığı, İstanbul'da aday göstermeyi düşünmüyoruz dedi. Bir şekilde siyaset sonuçta bir makam. Kürsü işi, yani bu kürsü kime ait olacak? Yani MHP İstanbul'da aday çıkarmayacaksa o zaman nerede aday çıkaracak ve nerede destek isteyecek? Bu bir gerçek. Yani ilkelerde birliktelik, yani gönüllerde ittifak tamam ama bunun bir de reele yansıması gerekiyor.
Bir kombin, siyasi kombin formülünden de bahsetti Devlet
Bahçeli. İşte o kombin şöyle olabilir. Siz yani kim nerede yüksekse, oyu yüksekse o orada devam etsin. MHP'nin yaklaşımı bu. MHP diyor ki 3 büyük şehir bende, 4 de il belediye başkanlığı bende. Dolayısıyla 7 ilin belediye başkanlığı bende. Ben bunlarla devam edeyim diyor. İşin özü bu. Yani Adana, Mersin, Manisa, diğer taraftan da diğer 4 il. Şimdi AK Parti de bunlarla ilgili karar vermek zorunda. Onların zorluğu da şu, Adana sonuçta MHP kazanmış olabilir ama AK Parti'nin de ciddi bir potansiyeli var. Yani biz de orada hiç yok değiliz diyor AK Partililer. Mersin'de de aynı şekilde MHP kazandı ama AK Parti'nin potansiyeli de yine kazanmaya yakın noktada. Kazanamamış ama var potansiyeli. Şimdi bizim buralarda aday göstermememiz bir iktidar partisi olarak bizi nasıl etkiler diye bakıyorlar. Hı hı. Haklı, çünkü sandığa giden seçmen bir tercihte bulunacak. Siz o sandığa gitmeden önce de seçmene bir tercih sunmuş olacaksınız. Hı hı. Yani ben destekleyeceğim bir aday üzerinden gideceğim, kendime oy istemiyorum diyeceksiniz. Seçmen de gidecek, desteklenen partiye oy verecek. Oy verdikten sonra bir daha AK Parti'ye dönmeyebilir. Yani AK Parti'nin de böyle bir sıkıntısı var. Şimdi MHP'ye gidin oy verin diyeceği yerde iyi ise ben bir daha vermem diyebilir. Bu riski göğüslemesi için de bir formül gerekecek. Yani her iki partinin adaylarının yarışması şu ana kadar söz konusu olan. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti'den yetkili isimler de biz her yerde aday göstereceğiz diyerek bu parti içindeki kargaşayı, dalgalanmayı biraz aşağı çekmeye çalıştılar. Çünkü partidekiler de diyor ki teşkilat, biz Adana Teşkilatı örneğin ya da ne bileyim Karabük Teşkilatı, biz niye çalışacağız? Hani bizim iddiamız olmasa biz ne yapacağız? Biz böyle bir durumda ne yapabiliriz diyorlar. Haklı, yani onlar da kendi açısından haklı. Ama geri dönüp baktığınızda da büyük şehirlerde MHP'nin AK Parti'ye vereceği destek de çok önemli. Onu da göz ardı edemezler. Yani zor bir denklem. O formülü Bahçeli, Sayın Bahçeli'nin böyle hani ince ince hesapları var, zaman zaman kamuoyuna aktardı. Öyle bir ince hesapla götürürse Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne, o konuda bir uzlaşma sağlayabilirler. Yani gönülde ve ilkede, zihinde bir ittifak var ama bunun reelle dökülmesi gerçekten ciddi bir formülasyon gerektiriyor. Çünkü insanla uğraşacaklar. Yani siyaset yapılacak, rekabet yani sonuçta.
Evet, onun yerel seçimlerin dinamiğinin çok farklı olduğu her zaman dile getiriliyor.
Yani karşı tarafta birikme ihtimali çok yüksek. Sizin yapacağınız ittifakın hani 2x2=4 değil lafı burası için çok daha yani gerçek ve uygulanabilir alanda görülebilir bir sonuca götürebilir. O da risk yani. Onu da almak istemezler.
Diğer evet, yaşa takılan, emeklilikte yaşa takılanlar konusu.
Diğer konu evet, o biraz üzüntü verici ama beklentilerin boşa çıkması açısından. Yani üzgünüm, Sayın Cumhurbaşkanı kurmaylarına bu konuyla ilgili çalışma yapılması talimatını, daha doğrusu MHP'nin verdiği de bir meclise yasa teklifi var. Diğer partilerden de yasa teklifleri var. Ne yazık ki meclisteki sandalye dağılımı MHP muhalefetle birlikte hareket ederse çıkarılabilme olasılığını taşıyor.
Ama muhalefetten de bu yönde bir istek var. Öyle değil mi?
Var. Onlarda da var. Dolayısıyla MHP muhalefetlerin yanına geçerse çıkar. Hükümeti de çok zor durumda bırakır. Çünkü hükümetteki çalışmalar ve ortaya konan tablo çok böyle hani kolay kabul edilebilecek boyutta değil anladığımız kadarıyla. Çünkü geçmiş dönemlerde de bu konu gündeme geldiğinde ben partiyi takip eden aynı zamanda bir muhabir olarak biliyorum ki hep bu soruldu Maliye Bakanlarına, o zamanlar AK Parti'nin yetkili organlarında. Maliye Bakanları hep bunun getireceği yükten bahsederek karşı çıktılar.
Çok fazla mı emekli olacak var eğer böyle bir şey olursa?
Şimdi MHP'lilerin ifadeleri mesela 700-800 bin kişi var. Deniyor diyorlarmış ve bunu yapsak ne olur deniyor. Yani genel söylem bu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği çalışmada deniyor ki 6 milyon 300 bin kişi bu durumdan etkileniyor. Ve Maliye Bakanlığı kesinlikle bunun yükü çok ağır olur. Zira sosyal güvenlik sistemini bozacak bir denge. Zaten geçmişteki erken emeklilik projeleri ve uygulamalarıyla denge çok aleyhte bozulmuştu. Şimdi bu dengeyi tekrar biz bozamayız. Toparlamaya çalışırken SGK'yı tekrar çok büyük bir açığın içine itemeyiz diyorlar. Bu bir hani devlet yöneticisinin ortaya koyacağı sorumluluk anlayışı. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı, ben bunu görüşmede Sayın Bahçeli'ye ileteyim ve hani en azından gerçeğin, rakamların bu olduğunu bilsinler. Ona göre hareket etmek isterlerse edebilirler yaklaşımında, ama Sayın Bahçeli'nin de hani devlet adamlığı anlayışına ağır bir şekilde yatkın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla orada Sayın Cumhurbaşkanı ile bir en azından fiili bir görüş birliği ya da konuşma birlikteliği sağlayabilirler diye düşünüyorum.
Peki bir de yine MHP'nin gündeme getirdiği bir af teklifi konusu var. Acaba bu da konuşulur mu iki liderin görüşmesinde? Ve tabii AK Parti biraz da mesafeli yaklaşıyor bu af teklifine.
Affın içeride çok detay konuşulma ihtimali var mıdır? Şimdi Sayın Bahçeli söyledi söyleyeceğini. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konudaki sözünü söyledi. İçeride söylenecek olan şey, hani bunu nasıl yapabiliriz? Bir formülasyon yapılabilir miyi? Yeniden benzer mesela emeklilikteki gibi. Çünkü Adalet Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışma var. Aftan kimler ne kadar nasıl yararlanacak diye. O tabloya baktığınızda gerçekten AK Parti'ye çok, yani siyaseten hiçbir iktidara yarar sağlayacak bir tablo gözükmüyor. Zira sonuçta siz yine suçluları affedeceksiniz. Dışarı bırakacaksınız. Affetmek demek af değil belki. Ceza indirimi diyoruz ama ceza indirimi de sonuçta bir şekilde cezaevlerinin boşaltılmasını sağlayacak ve dışarı çıkmasını da yolunu açacak. Şimdi uyuşturucu kaçakçıları, MHP diyor ki uyuşturucu baronlarını bırakmıyor. Yani onlar dahil değil. Ama sonuçta uyuşturucu suçunu işlemiş bütün zincirin halkaları bu aftan, yani indirimden yararlanıp çıkma olasılığına sahip. Adam öldürme suçunu işleyenlerin birçoğunun bu indirimden yararlanıp çıkması söz konusu. Ağır bir tablo, ağır bir sorumluluk. Sayın Cumhurbaşkanı buna dikkat çekiyor. Yani bir kişiye karşı işlenmiş bir suç var. Bu suçun muhatabı içeride, cezaevinde ama mağduru da dışarıda, vicdani bir sorumluluk.
Evet.
Sonuçta bu sorumluluğu siyasetçinin alması ne kadar doğru? AK Parti'nin yaklaştığı nokta bu. Yani cezaevinden çıkacak uyuşturucu ile uğraşan birisi. Demiyorum ki herkes yapacak aynı şeyi ama araştırmalar gösteriyor ki deniyor. %80 oranında tekrar aynı suç işleniyor. Şimdi söylenen, yani bu konuyla ilgilenenlerin söyledikleri, uyuşturucu işini yapan yeniden aynı işi yapıp tekrar cezaevine girer ama çıktıktan sonra işleyeceği herhangi bir suçta yansıyacak olan, kamuoyuna yansıyacak olan yüzü aftan yararlandı, çıktı ve yine aynı suçu işledi
olacak. Evet. Peki en son bir de CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onunla ilgili MHP ile birlikte bir düzenleme yapabiliriz. Bu hisselerin hazineye devri konusunda çalışabiliriz.
İşte bugün görüşme olursa o konu gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir önceki seyahati sırasında ortaya atmıştı. Bu konu tartışıldı. İşte haberlerde de konu ediliyor zaten. Sayın Kılıçdaroğlu da yani biz buradan para almıyoruz ifadesinde bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı da sözleri zaten para aldıklarını söylemiyorum diyor. Sadece hisselerin bir partiye ait olmasının doğru olmayacağını ifade ediyor. Tabii oradaki konu şu, vasiyet esas. Yani sonuçta bir kişinin vasiyetinin değiştirilmesi konusu. MHP bunun desteklenebileceği yönünde açıklama yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk açıklamasından sonra. Buna olumlu bakabilirler ama hani kişinin mahremi gibi algılanacağı için vasiyete dokunmanın ne kadar uygun olup olmayacağı konuşulacaktır diye düşünüyorum.
Peki bakalım bugün görüşme olacak mı? Olursa neler yapılacak, ne açıklamalar yapılacak sonrasında göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
İyi yayınlar dilerim.
Star Gazetesi Parlamento Muhabiri Şerife Güzel konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale, Bursa, Muğla, Denizli, Osmaniye, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu, Karabük, Tokat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 23, İstanbul parçalı çok bulutlu 23, İzmir parçalı ve yer yer çok bulutlu 26, Erzurum parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19, Amsterdam çok bulutlu 21, Atina parçalı bulutlu 24, Bağdat sıcak 37, Berlin açık 23, Paris parçalı bulutlu 26, Roma çok bulutlu 25, Saraybosna açık 23, Kiev parçalı bulutlu 17, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Moskova parçalı bulutlu 12, Lefkoşa çok bulutlu 29, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Mekke sıcak 40, New York sağanak yağışlı 23 ve Viyana açık 23 derece.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Levent Yılmaz'ın bugün tarihli Dünya Ekonomik Görünümü ve Bizi Bekleyenler başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Uluslararası Para Fonu IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunun Ekim 2018 sayısını istikrarlı büyümeyi sınayan zorluklar başlığıyla yayımladı. Raporun en dikkat çekici tespitlerinden birisi, küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin son 6 ayda gümrük tarifeleri, siyasi belirsizlikler ve yükselen piyasalardaki sermaye çıkışlarıyla yükseldiğinin vurgulanıyor olması. Bu sebeple 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentileri %3.9'dan %3.7'ye indirilirken, bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra yükselen piyasa ekonomilerine yönelik büyüme tahminleri de aşağıya çekilmiş oldu. Raporun Temmuz ayındaki versiyonunda 2018 yılı için %2,2 olarak tahmin edilen Almanya'nın büyüme rakamı %1,9 olarak güncellenirken, 2019 tahmini ise %2,1 seviyesinden %1,9'a çekildi. Aynı şekilde Fransa'nın büyüme beklentisi bu yıl için %1,8'den %1,6'ya, 2019 tahmini ise %1,7'den %1,6'ya indirildi. İngiltere ve İtalya'ya ilişkin büyüme tahminleri Temmuz ayında rakamda sabit tutulurken, İspanya'nın 2018 büyüme beklentisi %2,8'den %2,7'ye güncellendi. Yeni tahminlere göre gelişmiş ülkelere yönelik büyüme beklentileri 2018 için sabit kalırken, 2019 için %2,2'den %2,1'e revize edilerek indirilmiş oldu. Söz konusu raporda IMF'nin gelişmekte olan ekonomilere yönelik 2018-2019 büyüme beklentileri %4,7'ye indirildi. Bu rakamlar Temmuz ayında yayımlanan bir önceki tahminde 2018 için %4,9 ve 2019 için %5,1 olarak belirlenmişti. Gelişmekte olan ülkelerden Brezilya, Meksika, Arjantin ve Güney Afrika'nın büyüme rakamları hem 2018 hem de 2019 için aşağı yönlü revize edilirken, Çin'in 2019 büyüme tahmini %6,4'den %6,2'ye revize edildi. Ayrıca Temmuz ayında Arjantin'in %0,4 tahmin edilen büyümesi %2,6 daralma olarak güncellendi. Bu arada Arjantin'in yeniden IMF ile standby anlaşmasını yaptığını hatırlatmakta fayda var. Benzer şekilde IMF ile masaya oturmaya hazırlanan Pakistan'ın 2019 büyüme tahmininin de %4,7'den %4,0'a aşağı yönlü revize edildiğini bir kenara not edelim. Özetle dünya ekonomisinde büyümeler yavaşlıyor. Türkiye için ne diyorlar? IMF'nin Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminleri genelde tutmaz. Türkiye'ye ilişkin bir büyüme tahmini yayınlarlar ve son dönemdeki tecrübelerimiz bize bu rakamların genellikle IMF tahmininin çok üzerinde olduğunu söyler. Ancak yine de biz IMF'nin tahminlerine kısaca bir göz atalım. Rapora göre Türkiye'nin daha önceden 2018 yılına ilişkin yapılan büyüme tahmini %4,2'den %3,5'e revize edilmiş. 2019 tahmini için ise oldukça sert bir revize var. Daha önce 2019 için %3,9 olarak yapılan tahmin bu kez %0,4 olarak güncellenmiş. Temel riskler de enflasyon, cari açık ve işsizlik olarak belirlenmiş. 2019'da bizi bekleyenler neler? Türkiye 2019'a elinde güçlü bir programla girecek. Ancak buna rağmen ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ve yine ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seviyesi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde ciddi baskı oluşturmaya devam edecek. Ayrıca ABD ile Çin arasında baş gösteren ticaret savaşlarının seyri ve dünya ekonomisindeki aşağı yönlü büyüme beklentilerinin etkileri de yakından takip etmemiz gerekiyor. Dahası İdlib başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler ve ABD ile yaşanan gerilimin gideceği noktada önemli değişkenler olarak masada olacak. Spekülatif ataklarla yükselen kur, baz etkisi ve artan finansman maliyetlerinin neticesinde yukarı yönlü hareket eden enflasyon, tüfe üfe konusu da gündemin sıcak maddelerinden olacak. İlk bakışta bu tablo oldukça karamsar gelebilir. 2001'deki kendi krizimiz ve 2008'deki küresel krizden elde ettiğimiz tecrübelerin çok önemli olduğu günler yaşıyoruz. Bu bakımdan eski adıyla orta vadeli program, yeni adıyla yeni ekonomi programı hem içeride hem de dışarıda olumlu manada ciddi bir karşılık bulmuş durumda. Programın başarıyla uygulanacağına dair güvenin oluşmasıyla söz konusu riskleri minimize edecek yolumuza devam edebileceğimizi ve bu zorlu süreci atlatabileceğimizi unutmamak gerekiyor. Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Levent Yılmaz'ın bugün tarihli Dünya Ekonomik Görünümü ve Bizi Bekleyenler başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaştık.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ekonomist Profesör Doktor Üstün Dikeç. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ercan'ım.
Sağ olunuz. Ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Aslında ekonomi konusu bütün gündemin ilk sırasında diyebiliriz. Şimdi geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla topyekün mücadele programı var. Bu program zaten öncesinden de bekleniyordu. Öncelikle bu programı değerlendirmenizi isteyeceğiz sizden. Şimdi hep %10 indirim ve firmaların verdiği destekle ekonomi sayfalarında yer bulmuş bugün ama başka pek çok başlığı da var bu programın. Nasıl değerlendireceksiniz? Nasıl bir katkısı
Türkiye
olur
ekonomisi? Türkiye ekonomisi son 1,5 yıl içerisinde resesyona girme eğilimine başladı. Bunun sebebi uluslararası düzeyde biraz sonra da açıklayacağımız ticaret savaşları veya Amerika'nın ekonomik koordinasyonlara bağımlı olarak açıklamaları neticesinde Türkiye'de diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi olumsuz yönde etkilendi. Türkiye'nin iç dinamikleriyle dış dinamiklerine baktığımız zaman özellikle iç dinamiklerin dış dinamiklerden etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla dünya piyasasındaki her olumlu veya olumsuz gelişme otomatikman uluslararası düzeyde önemli bir yer tutan Türkiye ekonomisini de etkiliyor. Dolayısıyla işte çeşitli davalar veya siyasi olaylar veya da sayın başkanların, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptığı her konuşma otomatikman bizi etkiliyor. Çünkü biz dış ticaret bakımından özellikle Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne bağımlı bir ülkeyiz. Ve dolayısıyla bunun her ikisinin toplam dış ticaret içindeki hacmi %74 civarında. %52 civarında Avrupa Birliği ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri ile %24 civarında bir bağlantı var. Dolayısıyla burada meydana gelebilecek uluslararası ekonomik akıntılardaki değişiklikler Türkiye'yi de etkiliyor. Özellikle bizim sanayimizin veya endüstri alanında dikkat ettiğimiz zaman dışa bağımlılık arz ediyor. Çünkü dışarıdan giren girdi mallarının fiyatlarındaki artışlar oluyor. Her ne kadar emtia fiyatlarında da biraz sonra onları da açıklayabiliriz. Değişmeler özellikle petrol fiyatları üzerindeki değişmelerde veya altın üzerindeki değişmelerde bir sancılı duruma girildiyse de dünya üzerinde otomatikman bunu biz kendi yapımızda görüyoruz. Şimdi mesela bir tane çok acı bir örnek, Türkiye'de altın fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Bayağı yükseldi. Buna karşılık dünyada ise altın fiyatlarında düştü. Sabahleyin baktım 1.185 dolar civarındaydı bir ons altın. Ki 1300 dolarlar civarındaydı. Bu hızlı bir iniş varken Türkiye'deki altın fiyatlarında yükselme görüyoruz. Halkımızda artık eskisi gibi takı olarak veya saklamak için altın alma yoluna gitmemeye başladı. Evet. Çeyrek fiyat altınları bile yükseldi. Yani bir dünyada düşerken niçin Türkiye'de artıyor? Çünkü uluslararası ticarette alışveriş aracı olan dolardaki yükselmelerden kaynaklanıyor. Sayın Trump'un Türkiye'ye olan söylevleri neticesinde biliyorsunuz 3,5-4 dolar 3,5-4 Türk lirası iken 1 dolar 8 dolara kadar yaklaştı. Sonradan 7 doların altına düştü. Şu anda sabahleyin 6.6 oranında karşımıza çıkıyor. Şimdi bu sebepler otomatikman bizim Türkiye'deki ekonomik yapıyı etkilemeye başladı. Ayrıca bizim özel sektörümüzdeki borçlanmalar da çok arttı. Bugün tahminen Türkiye'nin brüt borçlanması 483 milyar dolar civarındayken bunun yarıdan biraz fazlası özel sektör borçları ve çoğunluğu da bankaların sendikasyon kredileri şeklinde ve bunlar içinde de kısa vadeli borçlanma yani kısa vadedeki dönüşüm ödeme, ana para ve faiz ödemelerinin oranları da arttıkça sendikasyon kredileri bile finansman kuruluşlarını olumsuz yönde etkilemeye başladı. Nitekim IMF'in son raporunda da gördüğümüz şekilde tekrar bir Türk bankaları incelemeye alındı. Özellikle Standard Poor's ve Moody's gibi Fitch gibi uluslararası kredi kuruluşları artık durağan şeklindeki Türk bankalarını ele almaya başladılar. Bu da tabii Türk ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Yani bir özellikle dışarıdan Türkiye'ye yapacakları ister sıcak para şeklinde ister yatırım şeklindeki yatırımların düşmesine sebep oldu. Ve İstanbul Menkul Kıymetler Piyasası'nda yabancıların payları satışlarından dolayı düştü. Evet. Ve bugün 94 bin İstanbul Menkul Kıymetler Piyasası'ndaki 94.444'tü galiba sabahleyin baktığımda düşüş var ki biz 120'ye kadar çıkmıştık. 120 bin liraya kadar çıkmıştık. Bu son 6 ay içerisindeki bu hızlı düşüş otomatikman Türkiye'deki birçok mal ve hizmet üretimine ilişkin yatırımlarda da düşmeye, üretimde kısmaya başladı. Evet. Sadece şey kesme, otomotiv sektörü ve kısmen de ilaç sektöründe biraz kıpırdanma var. Onların dışındakilerin hepsi de negatif yönde düşmeye başlayınca bizim dış ticaret açığımız da artmaya başladı. Bu dış ticaret açığının artması da kısa vadede etkilerini hemen göstermez fakat orta vadede acı bir reçete olarak karşımıza çıkar. Nitekim sizin de sorunuzda belirttiğiniz bu son Sayın Maliye ve Hazine Bakanımızın söylediği veya bir nevi bir reform programı şeklinde arz ettiği evvelsi gün konu önlemlere dikkate aldığımız zaman kısa vadede olsa biraz bunu durdurmak yani olumsuz gidişi durdurmak şeklinde oluyor. Nitekim konuşmalarında dikkat edecek olursanız bugün bize dış ticaret bakımından en olumsuz yönde etkileyen doğal gaz ve elektrik fiyatlarında ve hatta petrol fiyatlarında kontrolü yönde bir baskı var üzerinde. Dolayısıyla da ki yıl sonuna kadar uluslararası düzeyde herhangi bir olumsuz olay olmamak şartıyla sabit tutacağız, evet. Arttırmayacağız dedi. Fakat 2 gün önce salı günü dikkat edin mazot fiyatlarında da birdenbire artış oldu %26 oranı civarında. ÖTV'den kısarak halka yansıtılmadı yani piyasaya yansıtılmadı. Bu tabii bu kısa vadeli önlem ne kadar fayda sağlayacak onu dikkate almak lazım. Bence kısa vadeli çözümlerin etkilerinin devam ettirilmesi lazım. Yani en azından 2019'un ilk yarısı sonuna kadar, 2 Haziran sonuna kadar da devam ettirilmesine yarar var. Benim öngörüm şu, zannediyorum Sayın Bakanımız özellikle yerel yönetim seçimlerinden sonra da bu yönde ekonomiyi düzenlemek açısından tedbirler alacağını zannediyorum. Yani kısa vadeli tedbirler belki yansımalarını görülebilir ama biliyorsunuz özel sektör üzerindeki o baskı konusu olan %10 indirimler, mal ve hizmet fiyatlarındaki indirimler bile gönüllü gönüllü bir katılıma bağımlı. Tabii büyük odalar ve büyük şirketler, bugün dünkü haberlere göre 100'ün üzerindeki şirket kendi mal ve hizmetlerinde indirime gittiler, %10 civarında. Tabii bu %10'lar neyi etkiliyor? En son fiyatı mı etkiliyor, yoksa faiz oranlarındaki %10'u mu etkiliyor? Onlara çok çok dikkat etmek lazım. Özellikle piyasadaki elemanlar, girişimciler veya büyük şirketler bu kısa vadeli önlemlerde kendilerini kardan ziyan etmek şeklindeki bir yaklaşımla girebilir. Ama bunun sonucunda mesela zannediyorum aralığın sonlarına doğru fiyatlardaki artış yine devam edecektir. Eğer bu %10'luk tedbir devam ettirilmezse. Hı hı. Yani biz biliyoruz ki özellikle petrol üzerinde, petrolden özellikle bahsediyorum çünkü ana girdi. İran'a konulan ambargodan dolayı ve Çin de biliyorsunuz Amerikan ambargosuna uyarak o da almamaya başladı İran'da. Peki bunu kim telafi edecek? Ya Amerika telafi edecek. Amerika'da bunu kendi birikimleri veya stoklarıyla eritmek istemiyor. Daha çok Suudi Arabistan üzerinde ve Körfez ülkeleri üzerinde, kısmen de Rusya üzerinde baskı yaparak aradaki açığın kapatılması yolunda kibar bir şekilde emirler veriyor.
Evet.
Ve Suudi Arabistan'da nitekim varil olarak da bu üretimini arttırmaya başladı. Şu anda rakam aklıma gelmiyor ama hakikaten bu artış İran'da petrol satışlarındaki azalmayı karşılayabilecek mi? Bence çok büyük bir sorunlar var. Çünkü bir yandan bu Orta Doğu ülkelerindeki petrol fiyatlarındaki ve OPEC'in etkileri olumsuz yönde. OPEC şeyde azaltmak istemiyor. Yani dolayısıyla arzı azaltmak istemiyor. Fazla da artarsa, fiyatlar düşerse kendilerinin aleyhine olacak. Onun için uluslararası piyasada gördüğümüz şekilde kısa vadede de olsa petrol fiyatlarının artmayacağı, ortalama 2019 yılında 80 dolar ile 100 dolar arasındaki bir değişme olacaktır ki bu Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkiler, maliyetleri etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkacak.
Peki şimdi bir de bu süreçte Merkez Bankası'nın alacağı tutum da önemli deniyor. Tabii. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi, bir faiz artırımı olur mu yoksa ertelenir
şimdi
mi?
Şimdi Merkez Bankası biliyorsunuz anayasaya göre TRT ile birlikte bağımsız bir kamu kuruluşu. Dolayısıyla kendi alacağı kararlar uluslararası piyasadaki akımlara bağımlı olarak, etkilerine bağlı olarak gelecektir. Merkez Bankası'nın son yani şöyle söyleyeyim 2000 yılların başından itibaren takip ettiği, izlediği bir politika var. Özellikle fiyatlar istikrarını korumak, fiyat istikrarını korumak. Yani hem enflasyona, varsa resesyon dönemlerinde de durgunluğa karşı para politikasını, paranın piyasadaki kullanılabilir hacminde azalma veya artırma şeklindeki işlemler yapacak. Tabii bunu Merkez Bankası tek başına da yapmıyor. Para Piyasası Kurulu'nun aldığı kararlar otomatikman Merkez Bankası'ndan nemalanan, özellikle uluslararası likit kıymetler üzerinden bankaları ve finansman kuruluşlarını etkiliyor. Dolayısıyla Para Piyasası Kurulu'nun faizin artırması ve azalması yöndeki kararlar olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız her ne kadar dese de faizlerin çok yüksek düşürülmesi lazım dese de bunun tam taksi olaylar görüyor ve %25'ler civarına kadar faizler yükselmeye başladı. Yani gecelik borçlanma faizlerindeki değişmeler kısa vadede etkilerini yapar ama orta vadede, yani hatta aylık pozisyonlar itibariyle olumsuz yönde etkileyeceğini zannediyorum ve Merkez Bankası'nın bu %25'lik faiz oranını düşürebileceğini şu andaki şartlarda zannetmiyorum. Çünkü dışarıdan gelen baskılar var. Nitekim bu baskılarda uluslararası alanda Türkiye, Arjantin ile birlikte para değerini bu nedenlerden dolayı en fazla kaybeden ülke. Arjantin'de %40'lar civarında bir biliyorsunuz enflasyon yükselmeleri var. İlaçlarını bile halkına alamıyor. Dünya petrol rezervinin %17'sine sahip olmakla beraber, yani dünyada en yüksek, ama gelen dış pazardaki oynamalar veyahut da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok açık konuşmak lazım izlediği politikalar onları olumsuz yönde etkiliyor. İnşallah Türkiye böyle bir duruma düşmez diye düşünüyorum. Belki de sizin konuya başlamadan söylediğiniz Brunson davası bile bunda etkili olacaktır. Evangelistlerin Brunson'un mutlaka hemen eve dönmesini istiyorlar. Suçlamalar ne olursa olsun bir baskı olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi yarın mesela duruşması var.
Evet, duruşma var.
Bu davanın sonucu, yarınki alınacak karar ne şekilde etkiler?
Şimdi eğer tam ve net olarak doğrudan diyor resmi ağızlarla Brunson'a yapılan suçlamalar açık değil. Yani ben şimdiye kadar bilmiyorum aşağısını. Eğer dedikodu gazetelerinde veya iletişim kanallarında gösterildiği şekilde PKK veya diğer terörist olaylarla ilgili katılımdan dolayı içeri alındıysa, böyle bir suçlama varsa, çok ciddi bir suçlama. Hı hı. Ama evangelistler Amerika'da First Baptistlerle birlikte Amerika'nın yani %40'ını yakın etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bir baskı grubu. Sayın Trump'un yardımcısı da biliyorsunuz evangelist. Dolayısıyla baskı devam edecektir. Bu ekonomik baskı şeklinde dönüşürse çok olumsuz etkiler. Hı hı. Nitekim bakın, ilk doların yükselmesi sırasında en büyük faktör nereden başladı? Çelik ve alüminyum fiyatlarında Amerika Birleşik Devletleri bizden ithal ederken %25 oranında bir vergi koydu. Evet. Dolayısıyla %25 koyunca Amerikalı alıcıları üzerinde maliyet artışlarına neden oluyor. O zaman onlar ne yapıyorlar? Başka ülkelerden alma yoluna gideceklerdi tercihlerine. O zaman bizim de sıkıntımız var. Her ne kadar biz de %25 oranında özellikle saç şeklindeki demirde bir ihraca, ithalatta dışarıdan gelenlerde koyduysak da, bir vergi koyduysak da gümrük vergisi şeklinde, bu olumsuz yönde bir değişiklik yapmadı. Yani olumsuz gidişe bir etkilemedi. Burada çok dikkatli politikaların izlenmesi lazım. Benim kanım özellikle Brunson davasını olumsuz bile olsa, yani bağımsız bir yargının alacağı karar, onun ev hapsinin kaldırılmaması şeklinde tezahür edecek olursa, yarın Amerika biliyoruz ki baskı yapacak. Hmm. Bu baskı da özellikle Türkiye ekonomisini etkileyecek bir şekilde, biraz önce de arz etmiştim, bizim dolar cinsinde ithalatımız Amerika'dan %24 oranda, yani dörtte bir Türkiye dış ticaretini, zaten açığımız en büyük sorun. Hı hı. IMF'in evvelsi gün açıkladığı Türkiye ile ilgili uluslararası düzeyde resesyonunu artırıyor ve gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelerde de olumsuz etkisi olacağını söylüyor. Eğer böyle bir olumsuz karar alınır ve Amerika Birleşik Devletleri de ekonomik ambargoyu da Türkiye üzerinde de artmaya devam edecek olursa, yani jeopolitik faktörleri falan, Suriye olaylarını falan bahsetmiyorum, maalesef Türkiye ekonomisini zora sokacaktır. Evet. Yani 2019 ilk yarısında büyük bir yara almış olacağız. Yani bu Sayın Bakan'ın bahsettiği Türkiye'deki enflasyonu azaltmak oranındaki %10'luk geçiş süreli önlemler bile saf dışı edilecektir diye düşünüyorum.
Peki tam tersi bir karar çıkarsa?
Tam tersi bir karar çıkarsa Türkiye'de biraz iç piyasada siyasi nedenlerle bir itirazlar falan olabilir ama Amerika Birleşik Devletleri bir olumsuz yönde Türkiye ekonomisini etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü onlar çok maddeci. Hı hı. Bir hissi davranmıyorlar. Hı hı. Ya olur ya olmaz
diyorlar. Peki. Şimdi bir de Türkiye Bankalar Birliği'nin bir tavsiyesi vardı. Evet. Bankacılık sistemine yönelik. O da olumlu karşılandı ekonomi çevreleri tarafından. Tabii. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi biliyorsunuz bankalar ve diğer finansman kuruluşları, 90'lı yıllardan sonra finansman kuruluşlarının etkinlikleri de artmaya başladı. Katılım bankalarının etkinlikleri de başladı. Bankalar neden para kazanıyor Arzu Hanım? Gayet basit. Sizin mevduatlarınızı alıyor veyahut da Merkez Bankası'ndan günlük, haftalık parayı alıyor. Bunu da size, bu mevduatları ihtiyaç sahiplerine kredi şeklinde naklediyor. Türkiye'deki son bir yıldaki, özellikle şöyle diyelim, 2018'in Mayıs ayından sonra kredi faizlerinde çok büyük artışlar oldu. Yani eskiden %12 ile %18 arasındaki kredi faizleri, bir fiyatı diyelim, aynı şekilde %24, %25'lere çıkmaya başladı. Bu türlü hızlı artışlar tabii iki türlü etkisini yapıyor. Bir tanesi, kredi talep edenlerin kredi almaktan vazgeçiyorlar. Almaktan vazgeçerlerse alacakları krediyi üretimde kullanacaklar da kullanmayacaklar. O zaman üretim daralması, arz eksikliği ve piyasayı da olumsuz yönde etkiler. Ama bu alınan kararlardan birisi de en son kararlarda Bankalar Birliği'nin yönlendirdiği kararlarda özellikle Ağustos 2019 Ağustos'una kadar olan kredilerde kredi faiz oranlarının %10 oranında düşmesi. Şimdi bu %10 oranını yanlış anlamamak lazım. Şöyle Arzu Hanım, %10 oranı eğer alınan toplam kredi üzerinden %10 ise olumlu. Fakat faizde %10 indirim demektir. Bugün hani %25 diyelim dillendirilen rakam. %25'in oranı nedir? %10'u %2,5'tür. %22,5, %22,5 da çok yüksek bir rakam. Yani bir iş adamı olsam ben hakikaten düşünürüm o krediyi alıp almamakta. Belki orta vadede bir yatırım riskine girebilirim ama kısa vadede benim üretimimi etkiler. Çünkü bugün Türkiye'de hakikaten birkaç tane büyük firma veya kuruluş veya holding hariç orta düzeyde KOBİ'lerde olduğu gibi yatırım yapan firmalar ve bunlara bu faiz çok yüksek. Artı ikinci bir engel daha var. Pek dillendirilmiyor. Biliyorsunuz amme alacakları tahsil usulü hakkında 6183 sayılı kanunda vergi cezaları ile ilgili olarak ödenmemesinde eskiden aylık 1.56 idi. Maliye Bakanlığı sessizce geçti %2'ye çıkardı. Şimdi o ödenmemesi halinde iki kere ceza geliyor. Şimdi %2 olursa yalnız temerrüt faizi bakımından veya gecikme faizi bakımından ayrı ayrı çalıştırırsanız %24'tür yıllık toplamı. %24, %20, %48 yani 100 lira para aldıysa ödememediyseniz gelecek sene 12 ayın sonunda 150 lira, 148 lira para ödeyeceksiniz ki ekonomiyi çok büyük sarsar. Yani ben bile bir girişimci olsam böyle bir rakama girmem. Yani yapılandırmanın da bir daha yapılmayacağını söyledi. Dolayısıyla Sayın Bakan, şu anda bile ben gayet iyi biliyorum kendim de YMM olduğum için pasif de olsa birçok müteşebbis yapılandırmaya girdi ama Eylül ayını hatta Ekim'in 15'ine kadar süre uzatıldı. İlk taksitlerini bile ödeyemediler. Hı hı. Ödeyemeyince otomatikman o yapılandırma olayı da ortadan kalktı. Evet. Borçlar aynı artı %24. %24'te gelecek seneyi de otomatikman artırılıyor. Bu da sanayi ve girişimi olumsuz yönde etkileyen faktörler. Yani bir ilk sözlerimizin ilk başında söylediğimiz dış baskılardan gelen olumsuzluklar değil veya döviz akımlarındaki olumsuzluklardan, azalmalardan değil. Aynı zamanda yurt içindeki uygulamalardan da olumsuz etkilenmeler söz konusu olacaktır. Ama kimler etkilenmez? Elinde rezervleri olup ve kendilerini en azından orta vadede veya bir yıl içerisinde pek fazla etkilenmeden koruyabilecek firmalar varsa amenna ama KOBİ gibi küçük ölçekli idarelerin veya üretim hanelerinin sanayi girişimlerine baktığımız zaman bunlar olumsuz yönde etkilenecektir. Dolayısıyla da tüm ekonomi etkileyecektir. Nitekim IMF'in sizin de bahsettiğiniz son açıklamalarında sadece dünya üzerinde değil gelişmekte olan bütün ülkelerde olduğu gibi bir resesyona giriyoruz. Yani durgunluğa giriyoruz. Üretim azlığı var, arz azlığı var. Arz azlığı olunca eğer talepte de bir düşme devam etmediği müddetçe mutlaka ve mutlaka olumsuz yönde gelişmeler olacaktır.
Evet hocam, inşallah ülkemiz bu zor durumdan alnının akıyla
çıkacak. Ben atlatacağını umuyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz
ben
hocam.
Teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için ekonomist Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuzdu.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın. Sözü size bırakacağız. Hem Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirmenizi isteyeceğiz. Hem de Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'ta temaslarda bulunacak. Onunla ilgili son bilgiler neler? Söz sizde.
Evet, bildiğiniz gibi 2014 yılından itibaren DAEŞ'le mücadele eden de bu anlamda yorgun ve bitap düşmüş olan bir Irak var karşımızda. Tabii ismi yolsuzluklara karışmış, altyapı problemleri olan, işsizlik sorunları had safhada olan ve yeniden imarına ihtiyaç duyulan bir Irak var. Bu anlamda da yeni bir hükümet kurma çalışmaları şu an devam ediyor bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanı Berhem Salih yeni cumhurbaşkanı olarak göreve geldikten sonra Şii siyasetçi Adil Abdülmehdi başbakan olarak görevlendirdi. Bununla birlikte meclis başkanı değişti ve 12 Mayıs seçimlerinde birinci parti olarak mecliste ilk yerini alan Salim Koalisyonu lideri Muktada Esad'ın oldukça önemli isimler. İşte bütün bu önemli isimlerle Sayın Mevlüt'te bir görüşme gerçekleştirecek. Irak'ın yeniden imarı Türkiye-Irak ilişkileri aynı zamanda uzun zamandır hazırlıkları yapılan terör örgütüne yönelik yapılacak olan Sincar operasyonu ve devam eden Kandil operasyonu, tüm bunların hepsi masaya yatırılacak ve iki ilişkilerinin bundan sonraki süreçte de sağlam zeminlere oturulması ve bundan sonraki süreçte de ilişkilerin daha iyi iyileştirilmesi adına daha iyi bir seviyeye getirilmesi amacıyla görüşmeler yapılacak. Seçimlerden sonraki ilk resmi ve önemli temas bu. Bildiğiniz gibi Irak'ta yeni bir dönem başlıyor ve Şii siyasetçi Adil Abdülmehdi başbakan olarak kısa bir süre hükümeti kurmak için görevlendirildi. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, diğer taraftan İran'ın baskılarıyla hükümet kurma çalışmaları oldukça zorlanıyor. Yine yeni Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından görevlendirilen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve Petrol Bakanlığı görevlerini yürüten başbakan Adil Abdülmehdi kısa bir süre içerisinde hükümeti kurabilir mi? Çünkü birçok koalisyon ayrı ayrı ve çok az sayıda oylar aldı. Yani 6-7 koalisyonun bir araya gelerek hükümeti kurma söz konusu. Diğer taraftan 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde kesin sonuçlar birlikte Şii lider Muktada Es-Sadr'ın desteklediği koalisyon birinci çıktı ve Muktada Es-Sadr yolsuzluklara karşı gibi mücadele ve tepki göstermişti. 54 milletvekili çıkarmıştı. 320 sandalye mecliste en fazla milletvekili çıkaran sayın koalisyon 54 milletvekilinde kaldı. Buna rağmen yine de ayakta kalmaya çalışıyor Irak. Çok fazla koalisyonun olması ve hükümet ortaklarının çok fazla olması ciddi bir risk teşkil ediyor belki. Ancak bundan sonraki süreçte Irak artık ayağa kalkmak istiyor, toparlanmak istiyor. Bu anlamda da Türkiye elinden geldiğince destek vermeye çalışıyor. Tabii diğer taraftan da Irak'ın da destek vermek istediği, verebileceği hususlar var. Biraz önce de ifade ettiğim gibi mesela PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar. Bir taraftan da Ovaköy sınır kapısı olayı söz konusu. Birkaç aydır hazırlıkları devam eden Irak'ta ikinci sınır kapısı olma özelliğini taşıyan, aynı zamanda Türkiye ile Tel Afer, Musul ve Kerkük'ü birbirine bağlayan ikinci bir sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Ovaköy sınır kapısının da açılmasına yönelik görüşmeler devam ediyor. Tabii bu tüm görüşmelerin neticesinde de akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu akşam saatlerinde de Türkiye'ye geri dönecek. İfade ettiğimiz gibi çok önemli bir gelişme. Bu görüşmelerin çerçevesinde ifade ettiğiniz gibi Türkiye ve Irak'ın yeniden ayağa kalkabilmesi, komşuluk ilişkilerinin çok iyi bir seviyeye getirilebilmesi adına çok çok önemli bir görüşme. Görüşmelerin ayrıntılarını, detaylarını yine dinleyicilerimize, izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizlerle birlikteydi. Evet, böylelikle bu telefon bağlantısıyla bugünkü programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar birlikte olmak üzere, hoşça kalın diyoruz.
Yeni gün.